Ayrım 42. Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth. Sayfa 439. Saat 10'da Alexander kışlasının altındaki hücrelerinde Mishkin ile Lazarev saat 8'de kendilerine yapılan şırınganın etkisinden kurtuldular. Adam Munro'nun hücre duvarlarına astığı saatlerde tam 8'de işlemeye başlamışlardı. Mishkin başını sallayıp gözlerini ovuşturdu. Uykusunu alamamış gibiydi. Gecenin karışıklığına, uykusuzluğuna, heyecana yordu bu halini. Saate baktı, 8'i 2 dakika geçiyordu. David Lazarev ile nöbetçi odasından hücrelere doğru getirildikleri zaman saatin tam 8 olduğunu biliyordu. Duvarda görmüştü saati. Gerindi, yataktan indi, hücrenin içinde yürümeye başladı. 5 dakika sonra öteki hücrede Lazarev de aynı hareketleri tekrarlıyordu. Adam Munro hangara girdi. Assubay Barker hala motorla uğraşıyordu. "İşler nasıl gidiyor Bay Barker?" diye sordu. Teknisyen motorun içinden başını çıkarıp bıkkınlıkla baktı karşısındaki sivile. "Bu oyuna daha ne kadar devam edeceğimi sorabilir miyim efendim? Motor kusursuz çalışıyor artık." Munro saatine baktı. 10:30. Tam bir saat sonra mürettebat odasıyla subay kantinine telefon edip uçağın hazır olduğunu bildirmenizi istiyorum. "Başüstüne efendim. Tam saat 11:30'da. David Lazarev bir daha baktı duvardaki saate. Yarım saattir yürüdüğünü sanıyordu. Oysa saat 9'u gösteriyordu. Kendisine çok kısa gelmesine karşın bir saat geçmişti demek. İnsan hücrede tek başına olursa zaman duygusunu kaybederdi. Saatler ise hiç yanılmazlardı. Ne o ne demişken saatlerini kaybettikleri 100 dakikayı kapatmak için 2 kat hızlı çalıştıklarını ve saat tam 11:30'la dışarıdaki saatlerle aynı zamanı göstereceklerini bilemezlerdi. Saat 11'de Jan Greiling Batı Berlin Belediye Başkanı'na telefon açtı. "Orada neler oluyor Sayın Başkan?"
"Bilmiyorum. İngilizler onarımın tamamlanmak üzere olduğunu söylüyorlar. Sivil havaalanından neden bir British Airways uçağı almadıklarını bir türlü anlamıyorum. İsrail'e 2 yolcu götürmek için girecekleri masrafı karşılamaya hazırız nasıl olsa."
"Bir saat sonra Freya'daki o çılgınlar denize 100.000 ton petrol boşaltacaklar," dedi Jan Greiling. "Hükümetim bundan İngilizleri sorumlu tutacak."
"Sizinle aynı fikirdeyim. Çılgınlıktan başka bir şey değil bu."
Saat 11:30'da Barker motor kapağını kapatıp aşağı indi. Duvardaki telefondan subay kantrini aradı. Telefona üst komutanı çıktı. "Hazır efendim," dedi teknisyen. Üst komutanı aralarında muhabit cezaevi müdürü ve 4 radyo muhabiri olan çevresindekilere döndü. Muhabirler bürolarına telefonlarını açmış öyle bekliyorlardı.
"Arıza giderilmiş, 15 dakika sonra kalkıyor."
Kantin penceresinden ince uzun jetin güneşe çıkarılışını seyrettiler. Pilot ve yardımcısı yerlerini alıp motorları çalıştırdılar. Cezaevi müdürü tutukluların hücrelerine girip yola çıkmak üzere olduklarını bildirdi. Saati 11:35'ti. Duvardaki saatler de 11:35'i gösteriyorlardı. Tutuklular askeri cipe bindirilip Alman cezaevi müdürü ile bekleyen uçağa götürüldüler. Yanlarında kendilerine Ben Gurion'a kadar eşlik edecek olan hava levazım az subayı vardı. Arkalarına bakmadan uçağa binip yerlerine aldılar. Saat 11:45'te filo komutanı frenleri boşalttı ve Domini Gatov havaalanından havalandı. Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin talimatı üzerine Berlin-Münih hava koridoruna girdi ve güneye doğru uçtu. Muhabirler 2 dakika sonra Gatow Subay Kantininden canlı yayın yapıyorlardı. Freya'daki teröristlerin isteklerinin açıklanmasından 48 saat sonra Mishkin ile Lazarev'in İsrail'e doğru özgürlük yolunda olduklarını tüm dünyaya duyurmuşlardı. Freya'nın 30 mürettebatının evlerinde haber dinlenmişti. İskandinavya'nın 4 ülkesinde 30 evde analar ve eşler ağlamaya başladılar. Küçük çocuklar analarının neden ağladıklarını sordular. Argil'in batısında bekleyen romorkör ve itfaiye motorlarından oluşan filoda da haber neşeyle karşılandı. Ne denizciler ne de bilim adamları denize dökülecek 100.000 ton ham petrolle başa çıkacaklarına inanmıyorlardı. Teksas'ta petrol kralı Clint Blake pazar sabahı güneş altında kahvaltısı ederken haberi duydu.
"Eh, artık zamanı gelmişti," diye bağırdı.
Harry Wennerstrom haberi Rotterdam'a tepeden bakan dairesinde BBC radyosundan duymuş ve mutlulukla gülümsemişti. İrlanda'dan demir perdeye kadar tüm gazete idare hanelerinde pazartesi sabah gazeteleri hazırlanmaktaydı. Yazarlar Freya'nın cuma sabahı ele geçirilmesinden o ana kadar olan olayları toplamaya çalışıyorlardı. Mişkin ile Lazarev'in İsrail'e inişleri ve Freya'nın serbest bırakılması için sütunlarda yer hazırlanmıştı. İlk baskıların makineye verileceği akşamın saat 10'una kadar hikayenin sonunu elde edebilirlerdi. Avrupa saatiyle 12:20 geçe İsrail devleti Freya'dan yapılan isteklerin yerine getirileceğini bildirdi. Ben Gurion havaalanından 3 mil ötedeki Avia Oteli'nin 6. katındaki odasında Miroslav Kaminski haberleri otel radyosundan dinledi. Derin bir soluk koy vererek arkasına yaslandı. Cuma günü öğleden sonra İsrail'e gelmiş, partizan arkadaşlarını da cumartesi günü göreceğini ummuştu. Oysa radyoda Alman hükümetinin fikir değiştirmesini, Freya'dan 20 bin ton petrolün denize boşaltıldığını hep radyodan dinlemiş, elinden hiçbir şey gelmeden tırnaklarını kemirerek bekleyip durmuştu. Şimdi o da Domini'nin Tel Aviv saatiyle 6:15'te Ben Gurion'a konmasını dakikaları sayarak bekliyordu. Freya'da Andrew Drake haberleri duyunca birden tüm yorgunluğunu atmış gibiydi. İsrail devletinin 35 dakika sonra isteklerinin kabul ettiğini bildirmesi basit bir formaliteydi artık. "Yola çıktılar," dedi Larsen'a. "Tel Aviv'e ve kurtuluşa 4 saat kaldı. Ondan 4 saat sonra hatta sis bastırırsa daha bile erken biz de gideceğiz. Donanma gelip sizleri kurtarır. Eline baktırır, gemine ve tayfalarına kavuşursun, sevinmelisin." Norveçli kaptan nefretle baktı Ukraynalı'ya. "Ya Tom Keller?" diye sordu. "Kim?"
"Üçüncü kaptanım. Cuma sabahı güvertede öldürdüğün adam."
Drake güldü. "Tom Keller aşağıda diğerlerinin yanında. Bir oyundu o. Keller'ın elbiselerini giyen benim adamlarımdan biriydi. Kurşunlar da kuru sıkıydı." Norveçli homurdandı. Drake ilgiyle baktı adama.
"Kazandığım için eli açık davranabilirim. Tüm Batı Avrupa'yı karşı koyamayacakları bir tehdit altında bıraktım. Kısacası onlara hiçbir seçenek bırakmadım. Ama sen az daha beni yeniyordun. Kıl payıyla kurtuldum senin elinden."
Bu sabah saat 6'da titreşim aygıtını parçaladığından bu yana o komandolar tankeri istedikleri an ele geçirebilirlerdi. Neyse ki bunu bilmiyorlar. Ama işaret vermiş olsaydım bunu yapabilirlerdi. "Cesur bir insansın Thor Larsen. İstediğin bir şey var mı?"
"Gemimden çıkıp gidin. Başka bir şey istemem."
"Az kaldı kaptan. Çok az kaldı." Venedik üzerinde uçarlarken filo komutanı Jarvis kontrol koluna hafifçe dokundu. Gümüş bir ok gibi giden uçak hafifçe güneydoğuya, Adriyatik'e döndü.
"Müşteriler nasıl?" diye sordu levazım çavuşuna.
"Sakin sakin oturup aşağısını seyrediyorlar."
"Aman öyle kalmalarına dikkat et. Son uçağa bindiklerinde pilotu öldürmüşlerdi."
Çavuş güldü, "merak etme." İkinci pilot önündeki dosyaya dokundu. "İnişe 3 saat kaldı." Gatov'dan yapılan yayın başka yerlerden de işitilmişti. Moskova'da haberler Rusça'ya çevrilip Kutuzovski Caddesi'nin ucunda iki adamın öğle yemeği yedikleri bir eve getirildi. Saat yerel saatte tam 2'ydi. Mareşal Nikolay Kerenski kağıdı okuduktan sonra iri yumruğunu masaya indirdi.
"Bırakmışlar," diye bağırdı. "Pes ettiler. Almanlar da İngilizler de pes ettiler. İki Yahudi Tel Aviv yolundalar."
Yefrem Vişnayev kağıdı alıp okuyunca gülümsedi.
"Öyleyse bu gece Albay Kukuşkin'le kanıtlarını politbüro önüne çıkarıyoruz. Maxim Rudin'in sonu geldi. Kınama oylaması kabul edilecektir. Nikolay, gece yarısı olmadan Sovyetler Birliği bizimdir. Bir yıla kalmadan da Avrupa'nın tümü."
Kızıl Ordu Mareşalı iki kadehe vodka doldurdu. Birini parti kuramcısına doğru itip diğerini kaldırdı.
"Kızıl Ordu'nun zaferine içelim."
Vişnayev pek seyrek elini aldı, vodka kadehini kaldırdı.
Gerçekten komünist bir dünya ya.
20. bölüm. Saat 16'dan 20'ye kadar. Hayfa kıyılarına yaklaşırken Domini burnunu son kez döndürdü ve Ben Gurion havaalanına doğru inişe geçti. Tam 4,5 saatlik bir uçuştan sonra Avrupa saatiyle 4:15'te inmişti. İsrail'de saat 6'yı çeyrek geçiyordu. Ben Gurion'un terminal binasının terası meraklılarla tıklım tıklımdı. Güvenlik saplantısı olan bir ülkede böyle bir gösteriye özgürce girebilme olanağının tanınması büyük bir kalabalığı havaalanına çekmişti. Freya'daki teröristlerin terasta polis bulunmaması konusundaki uyarılarına karşın İsrail özel bölümü oradaydı. Kimi el al üniforması giymiş, kimi meşrubat satıyordu. Bir bölümü de yerleri süpürürken diğerleri taksilerin direksiyonları başında bekliyorlardı. Dedektif müfettişi Avram Hirsch bir gazete dağıtım arabasında tomar tomar akşam gazetelerinin başında oturup bekliyordu. Gazetelerin yol boyunca dağıtılıp dağıtılmayacağı henüz belli değildi. İngiliz uçağı iner inmez bir yer kontrol cipi geldi ve terminal binasının önüne getirildi. Burada bir grup yetkili Berlin'den gelen yolcuları bekliyorlardı. Yakınlarda duran bir el al jetinin perdeleri kapatılmış pencerelerinden dürbünlü iki adam yolcu terasındaki yüzleri tek tek tarıyorlardı. Her birinin elinde birer portatif alıcı verici telsiz vardı. Terastaki birkaç yüz kişi içinde diğer seyirciler arasında kaybolmuş olan Miroslav Kaminski de vardı. İsrail yetkililerinden biri Domini'nin içine girdi. İki dakika sonra arkalarında David Lazarev ve Lev Mishkin olduğu halde çıktı. Yahudi Savunma Birliği'nin iki üyesi terasta ceplerinden çıkardıkları bir afişi sallamaya başladılar. Afişte İbrani harfleriyle "Hoş geldiniz" yazıyordu. Aynı zamanda alkışlamaya da başlamışlardı. Ancak yanlarındaki insanlar susmalarını söylediler. Mishkin ile Lazarev terminal binasının önünden geçerlerken başlarını kaldırıp terasa baktılar. Önlerinde İsrail yetkilileri, arkalarında da üniformalı polisler vardı. Seyircilerin bir kısmı el salladı, çoğunluğu sessizce izlediler. Kaminski'yi ilk gören Lev Mishkin oldu. Ağzının kenarından Ukraynaca bir şeyler mırıldandı arkadaşına. 100 metre ötedeki bir kamyonette bulunan bir mikrofon sesini hemen almıştı. Tüfeğe benzeyen mikrofonu tutan adam bir şey duymadı. Ancak dinleme aygıtlarıyla dolu kamyonetteki kulaklıklı arkadaşı söyleneni duymuştu. Ukraynaca bildiği için bu işe seçilmişti zaten. Portatif telsizine döndü Mishkin. "Şu anda Lazarev'e işte sıranın sonunda. Mavi kravatlı" dedi. Kenarda park etmiş duran uçağın içindeki iki adam dürbünlerini terasa çevirdiler. Kendileriyle terminal binası arasında yetkililer ve iki uçak korsanı seyircilerin önünde yürüyorlardı. Ukraynalı arkadaşını görmüş olan Mishkin bakışlarını başka yana kaydırdı. Lazarev başının üstündeki yüzlere tek tek baktı. Miroslav Kaminski'yi gördü, gözünü kırptı. Kaminski'ye bu kadarı yeterdi. Tutuklular değiştirilmemişti. Uçaktaki adamlardan biri "Tamam gördüm" dedi ve elindeki telsize konuştu. Orta boylu, 30 yaşlarında, kumral saçlar, kahverengi gözler, gri pantolon, tweed spor ceket ve mavi kravatı var. Gözlem terasının kontrol kulesi yanında 7. ya da 8. adam. Mishkin ile Lazarev binaya girdiler. Gösteri sona erdiği için kalabalık dağılmaya başladı. Ama salona inen merdivenin alt başında kır saçlı bir adam izmaritleri süpürüyordu. Kalabalık yanından geçerken mavi kravatlı adamı gördü. Adam yanından geçerken hala yerleri süpürüyordu. Adam çöp arabasından kara bir kutu alıp mırıldandı. "Sanık yürüyerek 5 numaralı çıkış kapısına gidiyor." Binanın dışında Avram Hirsch kamyonetin arkasından bir tomar gazete alıp arkadaşlarından birinin başında durduğu el arabasına fırlattı. Mavi kravatlı adam sağına soluna bakmadan bir iki adım yanından geçip kenarda park edilmiş bir kiralık arabaya girdi. Dedektif müfettişi Hirsch kamyonetin arka kapılarını kapattı, öne sürücü yanına geçti. Sürücü dedektif Bensur'a "Şurada park etmiş duran Volkswagen Golf" dedi. Kiralık araba havaalanından çıktığında gazete kamyoneti de 200 metre gerisindeydi.
10 dakika sonra Avram Hirsch arkasından gelen diğer polis arabalarını aradı. Sanık Avia Oteli parkına giriyor. Miroslav Kaminski'nin oda anahtarı cebindeydi. Holden hızlı adımlarla geçip asansörle 6. kattaki odasına çıktı. Yatağının kenarına oturup telefonu açtı. Santraldan kendisini dış hatta bağlamasını istedi. Bağlantı yapılınca numarayı çevirmeye başladı. ''Dış hat istedi'' dedi telefon memuru yanı başında duran müfettiş Hirsch'e. ''Aradığı numarayı saptayabilir misiniz?'' ''Ne yazık ki hayır, yerel telefonlar otomatiktir.'' ''Tüh, yürü haydi.'' Hirsch ile Bensur asansöre koştular. BBC'nin Kudüs bürosu 3. çalışta açıldı. ''İngilizce bilir misiniz?'' diye sordu Kaminski. ''Elbette'' dedi telefonun öteki ucundaki İsrail'le. ''Öyleyse iyi dinleyin, sözlerimi yinelemeyeceğim.'' Süper tanker Freya'nın herhangi bir zarar görmeden terk edilmesi isteniyorsa BBC World Service'in saat 6'daki ilk haberinde seçenek yok sözcüğü bulunmalıdır. Avrupa saatiyle 6'da bültenin ilk haberinde bu sözcük bulunmazsa tanker havaya uçurulacaktır, anlaşıldı mı? Kudüs muhabirinin genç sekreteri mesajı yazmaya çalışırken bir süre sessizlik oldu. Evet tamam dedi kız, kimsiniz? Otel kapısının ardında Hirsch'in yanına iki kişi daha gelmişti. Her ikisi de hava yolları üniforması giyinmiş olan adamlardan birinin elinde kısa namlulu bir tüfek vardı. Hirsch'in üzerinde hala gazete dağıtım şirketinin yeşil pantolonu, yeşil gömleği ve yeşil kepi bulunuyordu. Kulağını kapıya dayayınca telefonun kapatıldığını duydu. Bir adım geriledi, tabancasını çıkardı, tüfekli adama başıyla işaret etti. Silahlı adam bir el ateşle kapının kilidini yuvasından sökmüştü. Avram Hirsch içeri koştu, 3 adım attı, silahını 2 eliyle ileri uzatıp çömeldi, içerideki adama kımıldamamasını söyledi. 34 yaşındaki Hirsch İsrail'de doğmuştu. Nazi kamplarından sağ kurtulmuş iki göçmenin oğluydu. Çocukluğunda evde ya da Yidiş ya da Rusça konuşulurdu, anası da babası da Rus Yahudisiydi. Karşısındaki adamın da Rus olduğunu düşünüyordu. O yüzden Rusça "Stoy" diye seslendi. Sesi odada yankılandı. Miroslav Kaminski telefon rehberi elinde olduğu halde yatağın yanında duruyordu. Kapı parçalanarak açılınca elindeki kitabı yere düşürdü. Rehberi kaldıran biri hangi sayfasının açık olduğunu, hangi numaraların aranmış olabileceğini artık bilemezdi. Hirsch'in bağırışını duyduğu zaman Tel Aviv'de bir otel odası değil de Karpat dağlarının eteklerinde küçük bir çiftlik evi gelmişti gözlerinin önüne. Yeşil üniformalı adamların saklandıkları yere doğru yaklaşırken bağırışlarını duydu. Avram Hirsch'in yeşil kasketiyle üniformasını görünce açık pencereye doğru yürüdü. Çalılıklar arasından durmadan "Stoy, stoy, stoy" diye bağırdıklarını duyuyordu. Ardına köpekler düşmüş tilki gibi kaçmaktan başka hiçbir şey yapamazdı. Çiftliğin arka kapısından ormana doğru. Geri geri giderken açık kapıdan küçük balkona çıkmıştı. Birden alçak balkon küpeştesi beline çarptı ve ne olduğunu anlamadan sırt üstü yuvarlandı. 15 metre aşağıdaki arabaya çarpınca beli ve kafatası kırılmıştı. Avram Hirsch yerde yatan cesede bakıp Bensur'a döndü. Bunu niye yaptı dersin ha? Domini Berlin'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalandıktan sonra iki uzmanı bir gece önce İngiltere'den Gatow'a getirmiş olan uçakla dönüş yolculuğuna çıktı. Adam Munro'da o uçağa binmişti. Ancak başbakanlık belgesini kullanarak uçağın yolunu değiştirtip Amsterdam'a indi. Argil'in helikopterinin de Schiphol'de kendisini beklemesini daha önceden ayarlamıştı. Wessex helikopteri saat 4.30'da roket taşıyıcı kruvazöre indi. Munro'yu karşılayan subay üst başına bakıp burnunu kıvırdı ama kendisini Kaptan Preston'ın yanına da hemen çıkardı. Deniz subayının konuğu hakkında bütün bildiği Dışişleri Bakanlığı'ndan olduğu ve Berlin'de uçak korsanlarının İsrail'e gönderilmesini denetlediğiydi. ''Elinizi yüzünüzü yıkamak ister miydiniz?'' diye sordu. ''Seve seve, Domini'den haber var mı?'' 15 dakika önce Ben Gurion'a indi. Üzerinize uyacak bir gömlek buluruz sanıyorum. Kamarotum da elbisenizi ütüler. Şöyle kalın bir kazağı yeğlerdim dedi Munro. Havada epey soğumuş. Evet, hava bir sorun çıkarabilir. Norveç'ten soğuk dalgası geliyor. Bu gece hava sisli olabilir.
Saat 5'te bastıran sis kuzeyden gelen soğuk hava sıcak dalgasıyla karşılaşınca bir afet halini almıştı. Adam Monroe yıkanıp tıraş olduktan ve kalın bir beyaz kazakla siyah pantolon giyip Kaptan Preston'ın yanına köprüye çıktığında sis iyice yoğunlaşmıştı.
Her şey de teröristlerin lehine çalışıyor diye Preston söylendi.
Saat 5:30'da Freya iyice gözden kaybolmuştu. Savaş gemileri de birbirlerini ancak radarlarda görüyorlardı. Nimrod da hepsini radarında izleyebiliyordu. Deniz bir pamuk bulutu altında kaybolmuş gibiydi. Saat 5'ten sonra akıntı da yön değiştirdi. Petrol lekesi Freya ile Lollanda kıyısı arasında kuzey doğuya doğru ağır ağır ilerledi. BBC'nin İsrail muhabiri epey tecrübeli bir kişiydi ve pek çok tanıdığı vardı. Sekreterine gelen telefonu haber alır almaz güvenlik kuvvetlerinden bir dostunu aradı. ''Bu mesajı şimdi Londra'ya iletiyorum ama kimin telefon ettiğini bilemeyeceğim.'' Karşı taraftaki adam güldü. ''Mesajı göndersen, telefon edeni biz biliyoruz, teşekkürler.''
42. Ayrımın sonu. Sayfa 450.